Ayrım 17.
Breuer dönüp Frau Becker'a baktı. Söylediklerinden etkilenmişti. Söylediklerinin içeriği değildi etkileyici olan. Çünkü bu muayenehanede ortaya çıkan bir şeyin Nietzsche'ye hiçbir yararı olmayacağını düşünüyordu. Asıl sebep Frau Becker'ın yapmaya çalıştığı şeydi. Acı çekerken Nietzsche'nin aksine Breuer yardımı hoş karşılardı. Umarım haklısınızdır Frau Becker. Beni neşelendirmeye çalıştığınız için de size teşekkür ederim. Bu rol sizin için çok yeni. Ama Nietzsche gibi birkaç hastamız daha olsun, bakın nasıl uzmanlaşacaksınız. Öğleden sonra kimi alıyoruz? Biraz daha basit bir şey olsa iyi olur. Tüberküloz ya da damar tıkanıklığı vakası falan olabilir. Birkaç saat sonra Breuer evinde cuma akşamı sofrasının başına geçmişti. Masada bulunan büyük çocukları Robert, Berta ve Margaret dışında Louis Jones ve Dora'yı önceden doyurmuştu. Bugün sofrada bulunan 15 kişinin arasında Matilde'nin hala bekar olan kız kardeşleri Hannah, Mina ve evli olan kız kardeşi Rachel ile kocası Max ve 3 çocukları, Matilde'nin anne babası, bir de yaşlı dul teyzeleri bulunuyordu. Freud da gelecekti ama son anda gelen 6 hasta yüzünden hastanede kalmak zorunda olduğunu, su ve ekmekle idare edeceğini bildiren bir not göndermişti. Breuer buna çok üzülmüştü. Nietzsche'nin gidişi onu o kadar etkilemişti ki genç dostuyla bu konuyu konuşmak için sabırsızlanıyordu. Breuer, Matilde ve bütün kız kardeşleri kısmen 3 gün Yahudilerine katılmış olmalarına ve yalnızca en büyük 3 bayramı tanımalarına rağmen ailenin 2 koyu Yahudisi olan Matilde'nin babası Aaron ve Max şarap ve ekmekle dualar okurken onlar da saygılarından sessizce oturuyorlardı. Breuer'ler dinsel perhizlere pek uymazlardı. Ama Aaron'un hatırı için Matilde bu akşam sofraya domuz eti koymamıştı. Breuer domuz etine bayılırdı ve en sevdiği yemek olan üzüm kafesli domuz rosto her zaman masada bulunurdu. Üstelik Breuer, Freud'la birlikte nar gibi kızarmış domuz sosisleri satan Prater'in devamlı müşterilerindendiler. O tarafa yürüdüklerinde sosisli sandviç almadan duramazlardı. Matilde'nin bütün yemekleri gibi bu yemek de sıcak çorbayla başlamıştı. Bu geceki çorba arpa ve lima fasulyesiyle daha zengindi. Çorbanın arkasından havuç ve soğanla pişirilmiş kocaman bir sazan geldi. Asıl sıcak yemek ise içine Brüksel lahanası doldurulmuş taze bir kazdı. Fırından yeni çıkmış taptaze vişneli turta ikram edilince Breuer ve Max tabaklarını alarak Breuer'in çalışma odasına doğru yürüdüler. 15 yıldır her cuma akşam yemeğinden sonra tatlılarını yanlarına alır Breuer'in çalışma odasında satranç oynarlardı. Joseph, Altmanların kız kardeşiyle evlenmelerinden önce de Max'ı tanırdı. Ama bacanak olmasalardı asla arkadaş kalamazlardı. Breuer, Max'ın zekasına, cerrahi yeteneğine ve satrançtaki dehasına hayran olmasına karşın bacanağının o sınırlı getto zihniyetinden ve maddeciliğinden hiç hoşlanmazdı. Bazen Max'a bakmaktan bile hoşlanmazdı. Bunun tek sebebi Max'ın çirkin, kel, cildi pürüzlü ve aşırı şişman bir adam olması değildi. Hepsinden önemlisi yaşlı görünmesiydi. Breuer, Max ve kendisinin aynı yaşta olduklarını unutmaya çalışırdı. Evet, bu gece satranç oynanmayacaktı. Breuer, Max'a çok gergin olduğunu ve oyun yerine oturup konuşmayı tercih ettiğini söyledi. Breuer, Max'a özel sorunlarını pek açmazdı. Ama Freud'un dışında başka erkek dostu yoktu. Aslında eski hemşiresi Eva Berger gitti gideli hiç sırdaşı kalmamıştı. Şimdi ise Max'ın duyarlılığına pek güvenmese de bu fırsata balıklama atlamış, 20 dakika aralıksız konuşarak Nietzsche'yi anlatmıştı. Tabii ondan Herr Müller olarak söz etmişti. Lou Salome ile Venedik'teki karşılaşmaları dahil her şeyi anlatarak sırtındaki yükü hafifletmeye çalışmıştı. "Ama Joseph," diye başladı Max, baştan savarcasına. "Neden kendini suçluyorsun ki? Böyle bir adamı kim tedavi edebilir? Adam deli, hepsi bu. Hele başı ağrıdan iyice çatlayacak hale gelsin, bak o zaman nasıl koşup geliyor." "Anlamıyorsun Max. Hastalığının bir kısmını da asla yardım kabul etmemek oluşturuyor. Neredeyse paranoyak. Herkes için olabilecek en kötü şeyleri düşünüyor." "Joseph, Viyana bir sürü hastayla dolu. Sen ve ben haftada 150 saat çalışsak da yine de her gün bir sürü yeni hasta gelir. Doğru değil mi?" Brewer cevap vermedi. "Doğru değil mi?" diye yine sordu Max. "Mesele o değil Max. Mesele bu Joseph. Hastalar seni görebilmek için kapında kuyruk oluyorlar. Sense birisi seni alsın diye yalvarıp duruyorsun. İnsanın aklı almıyor. Ne diye yalvarıyorsun ki?" Max uzanıp bir şişeyle iki küçük kadeh aldı. "Biraz Slivovitz alır mısın?" Brewer evet anlamında başını salladı. Max da içkileri koydu. Altmanların serveti şarap satışlarına dayansa da bu iki küçük kadeh satranç Slivovitz'i her ikisinin de içtiği tek içkiydi. "Max, dinle beni. Diyelim ki şöyle bir hastan." "Max, dinlemiyorsun. Başını çeviriyorsun." "Dinliyorum, dinliyorum," diye karşı çıktı Max. "Diyelim ki sürekli prostatı büyüyen ve idrar yolu tamamen tıkalı bir hastan var," diye devam etti Brewer. "Hastada üre birikiyor. Böbrek basıncı yükseliyor. Üre zehirlenmesi olmak üzere. Ama o yine de kesinlikle yardım kabul etmiyor. Neden mi? Yaşlılıktan ileri gelen bir bunama olabilir. Belki de aletlerine, kateterine ve çelik sondalarına duyduğu korku. Üreden duyduğu korkudan çok daha fazladır. Belki bir psikozlu ve senin onu hadım edeceğini falan zannediyor. O zaman ne olacak? Ne yapacaksın?" "20 yıldır bu meslekteyim," diye cevapladı Max. "Hiç böyle bir şey gelmedi başıma." "Ama olabilir. Bu örneği bir şey açıklamak için veriyorum. Şayet olsaydı ne yapardın?" "Buna adamın ailesi karar verir. Ben değil." "Yapma Max. Sorduğum sorudan kaçıyorsun. Diyelim ki ailesi falan yok." "Nereden bileyim? Tımarhanelerde ne yapıyorlarsa ben de onu yapardım. Onu bir odaya kapatır, anestezi uygular, idrar yolunu açmak için sonda vururdum." "Her gün mü? Her gün onu bir odaya kapatıp sonda mı yapacaksın?" "Yapma. Max, adam bir haftada ölür." "Hayır. Tek yapacağın şey adamın sana ve bu tedaviye karşı takındığı tavrı değiştirmek olurdu." "Çocukların tedavisinde de böyle yaparlar. Sen hiçbir çocuğun tedavi olmak istediğini gördün mü?" Max Brewer'in sözlerini anlamamazlıktan geldi. "Ve sen de onu hastaneye yatırmayı ve onunla her gün konuşmayı istiyorsun. Joseph, harcanan zamana bir bak. Bu kadar zamanını karşılayabilir mi?" Brewer, hastasının yoksulluğundan ve aileye ayrılan yataklarda onu ücretsiz olarak tedavi etmeyi planladığını anlatınca Max daha da endişelendi. "Beni endişelendiriyorsun Joseph. Samimi olacağım. Senin için gerçekten endişe duyuyorum. Sırf güzel bir Rus kızı, üstelik daha önce hiç tanımadığın bir kız, seninle konuştu diye hasta olduğunu bile inkar eden çılgın bir adamı bu hastalıktan kurtarmak için tedavi etmek istiyorsun. Bir de bütün bunları bedava yapmak istediğini söylüyorsun. Söyle bana şimdi, dedi Max, parmağını Breuer'e doğru uzatarak. Kim daha çılgın, o mu, sen mi? Sana çılgınlığın ne olduğunu söyleyeyim Max. Asıl çılgınlık sürekli parayı ön plana çıkarmaktır. Matilde'nin drahması faiziyle birlikte bankada artıp duruyor. Yıllar sonra Altman mirasından payımıza düşeni alınca sen de ben de para içinde yüzüyor olacağız. Şu anda başlasam bile sahip olduğum paranın hepsini harcayamam. Ve benim bildiğim kadarıyla sende bendekinden de fazlası var. O zaman ne diye parayla kafamı bozayım? Falanca hastanın bana para ödeyip ödemeyeceği beni neden kaygılandırsın? Max, sen bazen paradan ötesini düşünemiyorsun. Tamam, parayı boş verelim. Belki de haklısın. Bazen benim de neden çalıştığımı ya da neden insanlardan para aldığımı düşündüğüm oluyor. Ama Tanrı'ya şükür bizi dinleyen yok. Yoksa ikimizin de çıldırdığını sanırlar. Turtanın kalanını yemeyecek misin? Breuer başını iki yana salladı. Max uzanıp turtayı kendi tabağına geçirdi. Ama Joseph, tıp bu değil. Sana gelen hastanın, yani şu profesörün, nesi vardı? Teşhis neydi? Gurur kanseri mi? Hani su içmekten korkan Pappenheim adlı kız vardı. Almancayı unutup, yalnızca İngilizce konuşabilen o değil miydi? Her gün başka bir şeyinde tutukluk oluyordu, değil mi? Bir de kendini imparatorun oğlu sanan ve odasından çıkmaya korkan kadın var. Çılgınlık bunlar. Sen Viyana'daki en iyi eğitimi bu delilerle uğraşasın diye almadın. Breuer'in turtasını bir lokmada yutup üstüne de ikinci Slivovitz'ini içtikten sonra sözlerini bağladı. Viyana'daki en iyi teşhis uzmanı sensin. Solunum yolları hastalıkları ya da denge konusunu senden iyi bilen bir başka doktor yok. Araştırmalarını duymayan kalmadı. Dediğimi unutma. Bir gün seni ulusal akademiye davet etmek zorunda kalacaklar. Yahudi olmasaydın çoktan profesör olmuştun. Bunu herkes biliyor. Ama sen bu çılgınlarla uğraşmaya devam edersen adına ne olacak? Yahudi düşmanları. Bak, bak gördün mü diyecekler. Max parmağını havada sallayarak işte sebebi bu. Adamın tıp profesörü olamamasının sebebi buymuş. Adamın aklı başında değil ki buna uygun olsun. Max, gel satranç oynayalım. Breuer, satranç kutusunun kapağını gürültüyle açıp taşları hiddetle içine fırlattı. Bu gece moralim bozuk diye seninle konuşmak istedim. Ama nasıl yardım ettiğine bir bak. Ben çılgınım. Hastalarım çılgın. Hastalarımı kapı dışarı etmeliyim. Şöhretimi lekeliyorum. Hiç ihtiyacım olmayan bir sürü florini elime alıp şıkır şıkır saymam lazım. Tamam, tamam. Parayla ilgili söylediklerimi geri aldım. Böyle mi yardımcı olursun sen? Ne sorduğumu bile dinlemiyorsun. Soru neydi? Bir daha sor. Bu sefer daha iyi dinleyeceğim. Max'ın kocaman yüzü aniden ciddileşmişti. Bugün muayenehaneme acı çeken ve yardıma ihtiyacı olan bir adam geldi. Ve ben onun için hiçbir şey yapamadım. Bu hastayı düzeltme şansım da yok Max. Adam bitmiş. Ama nörotik problemleri olan hastaların sayısı her gün artıyor. Onlarla nasıl çalışılması gerektiğini öğrenmem gerek. Bu tamamıyla yepyeni bir alan. Bu konular hakkında yazılı hiçbir şey yok. Dışarıda yardıma ihtiyacı olan binlerce hasta var. Ama kimse bu hastalara nasıl yardım edileceğini bilmiyor. Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum Joseph. Senin ilgin düşünme ve beyin konularına giderek daha fazla kayıyor. İkimiz ayrı uçlarda bulunuyoruz bence. Max kıkırdamaya başladı. Breuer kollarını kavuşturdu. Benim çalıştığım alanlar seninkinden çok farklı. Ama sana bir tek şey söyleyebilirim. Bana öyle geliyor ki sen bu profesörle adeta bir rekabete girmişsin. Tıpkı felsefe dersinde Brentano ile girdiğin rekabet gibi. Seni terslediği günü hatırlıyor musun? 20 yıl geçti ama dün gibi hatırlarım. Demişti ki, Herbruer, benim neyi bilmediğimi kanıtlamakla uğraşacağınıza, neden öğretmek zorunda olduğum şeyleri öğrenmeye çalışmıyorsunuz? Brewer hatırlıyordu. Max devam etti. İşte senin konsültasyonun da buna benziyor. Hatta bu Müller denilen adamı kendi kitabıyla tuzağa düşürmek için oynadığın oyun bile bunun gibi bir şey. Bu pek zekice değil. Nasıl kazanabilirsin ki? Tuzağa düşmezse o kazanacaktır. Tuzak işe yaradı diyelim. O zaman da sana o kadar sinirlenecektir ki kesinlikle işbirliğine girmek istemeyecektir. Brewer sesini çıkarmadı. Bir yandan satranç taşlarına dokunuyor, bir yandan da Max'ın sözlerini düşünüyordu. Belki de haklısın. Daha o zaman bile kitaplarından söz etmesem daha iyi olur diye düşünmüştüm. Keşke Sig'i dinlemeseydim. Zaten baştan beri onun sözlerini ona tekrarlamamam gerektiğini hissetmiştim. Ama Sig, onunla rekabete dayanan bir ilişkiye girmem için beni çok zorladı. Çok komik ama biliyor musun, onunla konuşmamız sırasında sürekli satranç oynadığımızı düşündüm. Ben ona bu tuzağı kurdum. O ise bundan kurtuldu. Ve bu sefer bana bir tuzak hazırladı. Belki bütün suç bende. Senin dediğin gibi okulda da böyleydim ben. Ama yıllardır meslek hayatımda hiçbir hastamla bu duruma düşmedim Max. Bence onda bir şey var. Bu şeyi benden, belki de herkesten çekiyor. Sonra da buna insan doğası diyor. Ve buna gerçekten inanıyor. İşte felsefesi bu noktada yanılgıya düşüyor. Bak Joseph, yine aynı şeyi yapıyorsun. Onun felsefesinde boşluk arıyorsun. Onun bir dahi olduğunu söylüyorsun. Böylesine büyük bir dehaysa neden onu yenmek yerine ondan bir şeyler öğrenmeye çalışmıyorsun? Bravo Max, bu çok iyiydi. Hoşuma gitmedi ama doğru gibi görünüyor. Bunun yardımı olabilir. Brewer derin bir nefes aldı ve gürültülü seslerle aldığı nefesi geri verdi. Haydi şimdi oynayalım. Vezir Gambit'ine karşı verilecek yeni bir karşılık üzerinde düşünüyorum. Max Vezir Gambit'i yapmış, Brewer de merkezden karşı atakta bulunarak son derece cesur bir karşılık vermişti. Ve böylece 8 hamle sonra başının büyük bir bela içinde olduğunu görmüştü. Max bir tek piyonuyla Brewer'in atını ve filini insafsızca çatala almıştı. Başını satranç tahtasından kaldırmadan Joseph dedi. Madem bu gece bu konu açıldı, ben de sana bir şeyler söylemek istiyorum. Belki burnumu sokmamam gerek ama kulaklarımı da kapayamam ya. Matilde'nin Rachel'e dediğine göre haftalardır ona hiç dokunmamışsın. Brewer gözünü birkaç dakika satranç tahtasından ayırmadı ama bu çataldan kurtulmanın bir yolu olmadığını anlayınca Max'ın piyonunu alıp cevap verdi. Evet, bu kötü bir şey. Çok kötü. Ama Max, bu konuyu seninle nasıl konuşabilirim? Bunun Matilde ile konuşmaktan bir farkı yok ki. Biliyorum, ben sana anlatacağım, sen de karına, karın da kız kardeşine. Hayır, inan bana, Rachel'den sır saklayabilirim. Bak, sana bir sır vereyim. Rachel, geçen hafta hemşiremle aramda neler geçtiğini bir bilse, bir tekmede kapının önüne koyardı beni. Seninle Eva Berger gibiydi. Yani herhalde hemşirelerle oynaşmak bizim aile erkeklerinin yapısında var. Brewer satranç tahtasına bakıyordu. Max'ın yorumları canını sıkmıştı. Demek ki herkes Eva ile ilişkisine bu gözle bakıyordu. Bu suçlama doğru değildi ama cinsel zayıflığı yüzünden kendini suçlu hissettiği bir an yaşamamış da değildi. Birkaç ay önce Eva ile aralarında ciddi bir şekilde konuşurlarken Eva, Breuer'in Bertha ile kendisini mahvedecek bir ilişkinin eşiğinde olduğundan korktuğunu ve bu saplantıdan kurtulabilmesi için ona her şeyini verebileceğini söylemişti. Böylece Eva cinsel yönden kendini Breuer'e sunmamış mıydı? Breuer bundan emindi ama o kahrolası ama araya girmiş ve her zaman olduğu gibi onun harekete geçmesini engellemişti. Ancak hala Eva'nın bu teklifini düşünüyor ve bu fırsatı kaçırdığı için pişmanlık duyuyordu. Eva yoktu artık. Onunla arasını düzeltme şansı da kalmamıştı. İşten çıkarıldıktan sonra Eva onunla hiç konuşmamıştı. Yeni bir işe girebilmesi için yardım ve para önerisinde bulunmuş ama Eva bunları kale bile almamıştı. Onu Matilde'ye karşı savunmamış olma yanlışını artık telafi edemezdi. Ama en azından Max'ın suçlamalarına karşı onu koruyabilirdi. Hayır, Max, yanılıyorsun. Ben melek değilim ama yemin ederim ki ona elimi bile sürmedim. Yalnızca arkadaştık, iyi dosttuk. Özür dilerim Joseph. Ben sadece senin yerine kendimi koyup sanmıştım ki sen ve Eva. Ne düşündüğünü biliyorum ama bizim bambaşka bir dostluğumuz vardı. Benim sırdaşımdı. Onunla her şeyi konuşurduk. Benimle uzun yıllar çalıştıktan sonra aldığı ödüle bak. Matilde'nin öfkesine boyun eğmemem gerekirdi. Onu korumalıydım. Sen ve Matilde'nin arasındaki soğukluğun nedeni bu mu? Belki bunu Matilde'ye karşı kullanıyorum. Ama evliliğimizdeki asıl sorun bu değil. Bundan da öte bir şey, Max. Ama ne olduğunu bilemiyorum. Matilde iyi bir eş. Ama Bertha ve Eva konusunda nasıl davrandığını düşündükçe ama bir bakıma da haklı. Matilde'ye onlardan daha az zaman ayırdım. Ama şu anda olanlar tuhaf. Ona baktığımda hala ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Öyleyse. Ama ona dokunamıyorum. Soğudum işte. Bana yaklaşmasını istemiyorum. Bu o kadar da tuhaf bir şey değil galiba.